Ayrım 14.
Dinsel törenlerde kubbenin altında papazla belediye başkanı yanında yürürüm. Olağanüstü zamanlarda kendi paramla aldığım kocaman bir mumu taşırım. Paris'te Maliye Bakanlığı'nda bu söylediklerimi ispat edecek belgeler vardır. Monsieur Le Marquis'den Verrier'in piyango bayiliğini diliyorum. Şimdiki bayi çok hasta olduğundan bu yer herhalde her ne suretle olursa olsun boşalacaktır. Hem zaten bu adam seçimlerde de düşmanlarımıza oy vermektedir vesaire. De Cholin. Bu dilekçede De Muaro imzasını taşıyan ve bu dilekçeyi yazan sadık tebaanızdan size dün de bahsetmek onuruna erişmiştim vesaire kelimeleriyle başlayan bir ek vardı. Dipnot. Fransızca metinde De Muaro'nun imlasının bozukluğunu göstermek için hier yani dün kelimesi yert şeklinde yazılmıştır. Julien kendi kendine, bak dedi şu Cholin budalası bile bana hangi yoldan gitmek gerektiğini gösteriyor. Kral, akt piskoposu Marquis de la Mole, köylülere dağıtılan 10.000 şişe şarap, Muaro zavallısının attan düşmesi ve madalya ile ödüllenmek umuduyla evinden bir ay dışarı çıkmaması hakkında uyduralan yalanlardan, budalaca yorumlardan, saçma tartışmalardan 7-8 gün sonra her şey unutulmuş, yalnız Kerestecinin oğlu Julien Sorel'in muhafız birliğine pistonla sokulmuş olması aşırı bir haksızlık diye günün konusu olmuştu. Dipnot. Fransızca'da bombarde yani aslında bombalamak fiili halk diliyle pistonlamak anlamına da gelir. Esasen yazar da bu sözcüğü italik harflerle yazmıştır. Sabah akşam kahvede sesleri kısılıncaya dek eşitlikten dem vuran zengin kumaş tacirlerinin bu hususta neler söylediklerini bir dinlemeliydi. Bu rezaleti yapan hep o Madame de Renal denilen kendini beğenmiş kadındı. Peki ama bunu neden yapmıştı? Küçük Rahip Sorel'in güzel gözleri ve teri taze yanakları bu sorunun karşılığını açıkça veriyordu. Vergiye döndüklerinden pek az sonra çocukların en küçüğü Stanislas Xavier hummaya tutuldu. Madame de Renal birdenbire vicdan azabı içinde kıvranmaya başladı. Yaptıklarından ilk kez böyle sürekli pişmanlık duyuyordu. Mucize kabilinden olarak işlediği günahın ne kadar büyük olduğunu anlar gibi oldu. Gerçi dindarlık onun iliklerine kadar işlemişti ama işlediği suçun Tanrı'nın gözünde ne kötü bir şey olduğunu da o ana kadar düşünmemişti. Vaktiyle Sacré-Cœur manastırındayken Tanrı'yı büyük bir aşkla sevmişti. O zaman onu ne kadar seviyorduysa şimdi de o oranda korkuyordu. Bu korku düşünceden doğmadığı için daha müthiş oluyordu. Julien en küçük bir yargının bile onu yatıştırmak şöyle dursun büsbütün kızdırdığını anladı. Madame de Renal bu gibi sözleri şeytanın sözleri sayıyordu. Bununla beraber Julien de küçük Stanislas'ı çok sevdiğinden annesine çocuğundan bahsettiği zamanlar sözleri daha iyi karşılanıyordu. Çok geçmeden hastanın durumu ağırlaştı. O zaman vicdan azabı yüzünden Madame de Renal'in gözüne uyku girmez oldu. Korkunç bir sessizlik içine dalmış, odadan bir türlü çıkmıyordu. Eğer nadiren ağzını açıyorsa, o da sırf işlediği günahı Tanrı'ya ve insanlara itiraf etmek içindi. Julien onunla baş başa kalınca, ''Allah aşkına kimseye bir şey söylemeyin.'' diyordu. ''Benden başka dert ortağınız olmasın. Eğer beni hala biraz olsun seviyorsanız kimseye bir şey söylemeyin. Söyleyecekleriniz Stanislas'ımızın ateşini geçirmez.'' Kadın ancak Julien'den nefret ederse Tanrı'nın gazabını yatıştırabileceğini, yoksa oğlunun öleceğini aklına koymuştu. Zaten bütün üzüntüsü de aşığından nefret edemeyeceğini anlamış olmasından ileri geliyordu. Bir gün Julien'e ''Benden uzaklaşınız.'' dedi. ''Allah aşkına bu evden gidin. Sizin burada bulunmanız yüzünden oğlum ölecek.'' Sonra alçak sesle ''Allah beni cezalandırıyor.'' diye ekledi. ''O adaletlidir, adaletine taparım. Benim işlediğim günah feci bir şey, hem de bugüne kadar vicdan azabı duymadan yaşamıştım. Demek benim o halim Allah'ın gözünde artık yerim olmadığının ilk işaretiymiş. Öyleyse şimdi günahımın iki katını ödeyeceğim.'' Julien bu sözleri duyunca son derece üzüldü. Bu sözlerde ne ikiyüzlülük ne aşırılık vardı. İçinden, beni sevmekle çocuğunu öldürdüğünü sanıyor. Ama bedbaht kadın yine beni oğlundan çok seviyor. İşte onu mahveden vicdan azabı bu. Artık kuşkum kalmadı. İşte duyguların güçlü oluşu diye buna derler. İyi ama nasıl oldu da benim gibi yoksul, aile terbiyesi görmemiş, cahil ve bazen görgüsüz, kaba bir adam onun kalbinde böyle bir aşk uyandırdı diyordu. Bir gece çocuğun durumu büsbütün fenalaştı. Sabahın ikisinde Monsieur de Renal oğlunu görmeye geldi. Ateşler içinde çırpınan yavrucak kıpkırmızı kesilmişti, babasını tanıyamadı. Madame de Renal birdenbire kocasının ayaklarına kapandı. Julien onun artık her şeyi itiraf ederek kendini ebediyen mahvetmek üzere olduğunu gördü. Çok şükür ki bu garip hareket Monsieur de Renal'i rahatsız etti ve Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık diyerek odadan çıkmak istedi. Önüne diz çöken ve gitmesine engel olmak isteyen karısı, "Hayır, beni dinleyiniz," diye bağırdı. "Gerçeği olduğu gibi öğrenin. Oğlumu öldüren benim, ben. Ona hayatı verdiğim gibi şimdi de alıyorum. Allah beni cezalandırıyor, zira onun gözünde ben bir caniyim. Kendi kendimi yok etmem, rezil etmem gerek. Belki bu fedakarlık sayesinde Tanrı'nın gazabını yatıştırabilirim." Monsieur de Renal de hayal gücü namına bir şey olsaydı bu kadarla da gerçeği anlardı. Dizlerine sarılmak isteyen karısını iterek, "Acayip düşünceler," diye bağırdı. "Bütün bunlar saçma şeyler. Julien, ortalık aydınlanınca doktoru çağırtınız." Bu sözü söyledikten sonra odasına yatmaya gitti. Madame de Renal yarı baygın bir halde yere kapandı ve kendisine yardım etmek isteyen Julien'i sinirli bir hareketle itti. Julien hayretler içinde kaldı. Kendi kendine, "İşte kocasına ihanetin sonu," dedi. "Şu düzenbaz papazların yoksa hakkı mı var? Onlar ki bunca günah işliyorlar, acaba günah denilen şeyin iç yüzünü bilmek ayrıcalığını ellerinde mi tutuyorlar? Ne garip şey." Monsieur de Renal'in gittiği 20 dakika olduğu halde Julien sevdiği kadının başını hala çocuğun küçük karyolasına dayamış, hareketsiz ve hemen hemen kendinden geçmiş bir halde durduğunu gördü. İçinden, "İşte beni tanıdığı için sonsuz bir mutsuzluğa uğrayan yüksek ruhlu bir kadın," dedi. "Saatler çabuk geçiyor. Ona ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Bir karar vermek gerek. Burada artık söz konusu olan ben değilim. Başkalarının davranışlarından bana ne? Ona nasıl yardım edebilirim? Ondan uzaklaşmak suretiyle mi? Fakat onu en korkunç bir azap içinde nasıl yalnız bırakırım? Kocası denilen o kuklanın ona iyiliğinden çok kötülüğü dokunuyor. Kasabada söylenirken ağzından acı bir söz çıkar, kadıncağız çıldırır, kendini pencereden atar. Eğer onu bırakırsam, kollamazsam kocasına her şeyi itiraf eder. Kim bilir, belki de adam da karısının konacağı mirasa filan aldırış etmez, bir rezalet çıkarır. Aman Tanrım, günah çıkartırken şu Maslon denilen domuza her şeyi söyleyebilir. 6 yaşındaki bir çocuğun hastalığını bahane ederek evden çıkmadığına bakılacak olursa bir maksadı var herhalde. Madame de Renal de ıstırap ve korku yüzünden onun ne yaratılışta bir insan olduğunu unutuyor, onun varlığında sadece bir papaz görüyor. Madame de Renal birdenbire gözlerini açarak, "Git buradan, git," dedi. Julien, "Bu anda senin için ne yapmam gerektiğini öğrenebilmek için canımı bin kez feda ederim," diye cevap verdi. "Seni hiçbir zaman şu andaki kadar çok sevmedim. Benim güzel meleğim, daha doğrusu sana layık olduğun şekilde ancak şimdi tapmaya başladım. Senden uzakta, hem de benim yüzümden mutsuz olduğunu bilerek ben nasıl yaşarım? Fakat benim çekeceğim acıları bir yana bırakalım. Buradan gideceğim, evet sevgilim. Yalnız unutma ki senden uzaklaşacak olursam, seni koruyamayacak ve kocanla aranda bulunmayacak olursam, ona her şeyi söyleyecek ve bu suretle mahvolacaksın. Düşün ki seni evinden alçakçasına kovar. Bu rezalet de Verrières'de, Besançon'da dillere destan olur. Herkes kabahati sana yükleyecektir. Bu yüz karasından hiçbir zaman kurtulamazsın." Madame de Renal ayağa kalkarak, "Benim de istediğim bu ya," diye bağırdı. "İyi ama bu müthiş rezalet onu da felakete sürükler." Fakat ben kendi kendimi rezil etmek, çamura atmak istiyorum. Belki de bu suretle oğlumun hayatını kurtarırım. Bu rezalet herkesin gözünde cezamı çekmem sayılmaz mı? Benim zayıf aklımın aldığına göre Tanrı'ya karşı yapabileceğim fedakarlık bu değil midir? Kim bilir, belki de benim bu hareketimi kabul eder de yavrumu bağışlar. Bana bundan daha ağır bir fedakarlık göster, derhal yapayım. Bırak kendi cezamı kendim vereyim, ben de suçluyum. Trap manastırına kapanmamı ister misin? Her türlü yoksulluğa katlanarak geçecek böyle bir hayatın cefası, belki Tanrı'nın gazabını yatıştırır. Ah Tanrım, ne olurdu Stanislas'ın yerine ben hastalansaydım. Madame de Renal kalkarak Julien'in kollarına atıldı ve ''Ah onu sen de seversin, sen de seversin'' dedi. Daha bu sözleri söylerken onu dehşetle iterek diz çöktü. ''İnanıyorum, inanıyorum'' diye devam etti. ''Ey benim biricik dostum, ne olurdu Stanislas'ın babası sen olsaydın. O zaman seni oğlundan çok sevmek böyle müthiş bir günah sayılmazdı.'' ''Burada kalmama ve bundan böyle seni bir kardeş gibi sevmemi ister misin? Günahımızın kefaretini ancak böyle ödeyebiliriz. Bu fedakarlık Allah'ın gazabını yatıştırabilir.'' Madame de Renal ayağa kalkıp Julien'in başını elleri arasına aldı ve biraz uzakta gözlerinin önünde tutarak ''Ya ben, ya ben!'' diye bağırdı. ''Seni bir kardeş gibi sevecek miyim? Seni bir kardeş gibi sevmek elimden gelir mi?'' Julien hüngür hüngür ağlıyordu. Onun ayaklarına kapanarak ''Sana itaat edeceğim'' dedi. ''Her ne istersen yapacağım. Benim için artık yapacak bir şey kalmadı ki. Aklım başımdan gitti. Bir türlü karar veremiyorum. Seni bırakıp gidecek olursam kocana her şeyi anlatırsın ve bu yüzden kendini de onu da felakete sürüklersin. Burada kalacak olsam beni oğlunun ölümünden sorumlu tutacaksın. Vicdan azabından ölüyorsun.'' İstersen ben gideyim bir deneyelim bakalım. İstersen senden 7-8 gün ayrılmakla kendimi cezalandırayım. Bu süre içinde gider istediğin yerde yalnız yaşarım. Örneğin Breleo Manastırı'nda. Fakat ben yokken kocana hiçbir şey söylemeyeceğine yemin et. Düşün ki ona bir şey söyleyecek olursan bir daha buraya dönemem. Madame de Renal söz verdi. Julien gitti fakat 2 gün sonra çağrıldı. Kadın ona, ''Sen burada olmayınca yeminimi tutmama olanak yok.'' diyordu. ''Bakışlarınla bana daima susmamı ihtar etmeyecek olursan kocama her şeyi anlatacağım. Bu iğrenç yaşamın her anı bana bir gün kadar uzun geliyor.'' Nihayet Tanrı bu zavallı anneye acıdı. Stanislas yavaş yavaş tehlikeyi atlattı. Fakat artık buz kırılmış ve günahının derinliğini anlamıştı. Bundan sonra bir daha dengesini bulamadı. Vicdan azapları sürüp gitti ve bu temiz yürekte yapması gereken etkiyi yaptı. Kadının yaşamı hem cennette hem cehennemde geçiyordu. Julien'i görmediği zamanlar cehennem, onun ayaklarına kapandığı zaman cennet. Kendisini tamamıyla aşkına kaptırmak cesaretini gösterdiği anlarda bile ona, ''Artık hiçbir umudum kalmadı.'' diyordu. ''Ben lanetli bir kadınım, hem de affedilmeyecek lanetlilerden.'' ''Sen gençsin, bana kapıldın. Allah seni affedebilir. Fakat ben artık onun lanetine uğradım. Bundan eminim, korkuyorum. Gözlerinin önünde cehennemi görür de kim korkmaz. Fakat yaptığıma da pişman değilim. Şayet bu günahı bir daha işlemek gerekseydi yapardım. Yeter ki Allah beni şimdiden yeryüzünde, hele çocuklarımı elimden alarak cezalandırmasın. Ben bu kadarına da layık değilim. Fakat sen benim Julien'im. ''Bari sen mutlu musun? Seni istediğin kadar yeterince seviyor muyum?'' diye bağırdığı anlar da oluyordu. Özellikle fedakarlıklarla dolu bir aşka ihtiyacı olan Julien, çekingenliği ve gururu yüzünden böyle her an katlanılan büyük bir yoksunluğu tasavvur etmeye dayanamazdı. Madame de Renal'ı taparcasına seviyordu. ''O istediği kadar soylu bir kadın, ben de bir işçinin oğlu olayım, beni seviyor.'' diyordu. ''Ben onun yanında aşık görevi yapmak zorunda olan bir uşak değilim.'' Bu korkusu geçince Julien kendisini aşkın bütün çılgınlıklarına öldürücü kuşkularıyla kaptırdı. Madame de Renal aşkından şüphe edildiğini görünce, ''Hiç olmazsa beraber geçireceğimiz şu kısa süre içinde seni mutlu edebilsem. Vakit kaybetmeyelim. Yarın belki de artık bir daha senin olamayacağım.'' Şayet Allah beni çocuklarımı elimden alarak cezalandıracak olursa, yalnız seni sevmek için yaşamaya, bu cinayeti benim işlediğimi görmeye çalışmam boşuna olur. Ben böyle bir felakete dayanamam, ölürüm. Yaşamak istesem bile yaşayamam, çıldırırım diyordu. Ah, ne olurdu biraz önce Stanislas'ın yerine hummaya yakalanmayı istediğim gibi, senin günahın da benim boynuma yazılsa. Bu büyük ruhsal bunalım yüzünden Julien'in sevgilisine karşı beslediği duygu başka bir nitelik aldı. Onun aşkı artık sadece güzelliğe karşı duyulan hayranlıktan ve bu güzelliği elde etmenin verdiği zevkten ibaret değildi. Onların mutluluğu bundan sonra daha üstün bir mutluluk, bağırlarını yakan ateş daha şiddetli bir ateş oldu. Bazen çılgınca coştukları oluyordu. Mutlulukları dışarıdan bakan birisine daha büyük görünebilirdi. Fakat aşklarının ilk zamanlarındaki o harikulade huzur ve sükûnu, Madame de Renal'in Julien tarafından umut ettiği kadar sevilmekten başka korkusu olmadığı günlerdeki pürüzsüz mutluluğu, bulutsuz bahtiyarlığı bir daha bulamadılar. Onların mutluluğu bazen bir cinayete benziyordu. En mutlu ve görünüşte en sakin olan anlarında Madame de Renal ansızın Julien'in elini çırpınan parmaklarıyla sıkarak ''Tanrım, cehennemi görüyorum!'' diye bağırıyordu. ''Ne korkunç bir işkence! Ben bunlara layığım!'' Bu sözleri söylerken sevgilisini kolları arasında sıkıyor, ona adeta bir sarmaşığın duvara sarıldığı gibi sarılıyordu. Julien bu coşkun ruhu boş yere yatıştırmaya çalışıyordu. Madame de Renal onun elini alıyor ve durmadan öpüyordu. Sonra korkunç bir hayale dalarak ''Cehennem!'' diyordu. ''Cehennem benim için bir lütuf olur. Yeryüzünde onunla beraber geçirilecek birkaç günüm daha kaldı. Fakat daha bu dünyadayken cehennem hayatı yaşamak, yavrularımın ölümünü görmek. Bununla birlikte belki de bu sayede affedilirim. Ah Tanrım, bana yaptıklarımın kefaretini bu şekilde ödetme. Bu zavallı çocuklar sana hiç karşı gelmediler. Ben suçlu olan yalnız benim.'' Kocam olmayan bir adamı seviyorum. Sonra Julien, Madame de Renal'in görünüşte sakin bir hal aldığını fark ediyordu. Gerçekte ise onun bu durumu, sevgilisine hayatı zehir etmemek için kendini zorlamasından ileri geliyordu. Bu aşk, pişmanlık ve zevk anlarının birbirini izleyişi arasında, günler sanki bir şimşek hızıyla gelip geçiyordu. Julien artık eskisi gibi düşünceye dalmıyordu. Mademoiselle Elisa, küçük bir davasını izlemek üzere Verrières'e gitti. Monsieur Valenon'un Julien'e karşı çok kızmış olduğunu gördü. Elisa öğretmenden nefret ediyor ve ondan sık sık Monsieur Valenon'a bahsediyordu. Ona bir gün, ''Size bütün gerçeği olduğu gibi söyleyecek olsam beni mahvedersiniz.'' dedi. ''Bu gibi küçük işlerde sizler hep birlik oluverirsiniz. Zavallı hizmetçilerin bir şeyi itiraf etmeleri hiçbir zaman affolunmayan bir suç sayılır.'' Valeno bu beylik sözleri sabırsızlanarak kısa kestirdikten sonra onurunu fena halde kıracak bir takım şeyler öğrendi. 6 yıl süreyle etrafında pervane gibi döndüğü ve herkesin yaptığı dedikodulara aldırış etmeden bir dediğini iki yapmadığı, memleketin en kibar kadını, o kadar mağrur olan, hor görmeleri karşısında kaç kez kızarıp bozardığı o kadın gitsin de, öğretmen kılığına giren bir uşak parçasıyla düşüp kalksın. Hele kimsesizler yurdu müdürünü öfkeden çatlatmak ister gibi bu aşığı taparcasına sevsin. Elisa, hem de Monsieur Julien onu elde etmek için pek o kadar zahmet de çekmedi. Madamın hatırı için o her zamanki soğuk tavrını bile bırakmadı diye ekliyordu. Elisa, ancak yazlığa gittikten sonra iyice kanaat getirmişti ama aralarında bir şey geçtiğini daha önceleri sezdiğini sanıyordu. Kıskançlıkla karışık bir sesle, ''Beni vaktiyle almak istememesinin nedeni de herhalde buymuş.'' diye ilave etti. ''Bense aptal gibi gidip Madame de Renal'e danışmışım. Öğretmen de benim için konuşmasını rica etmişim.'' Daha o akşam Monsieur de Renal'e kentten gazetesiyle beraber evinde olup bitenleri etraflıca anlatan imzasız uzun bir mektup geldi. Julien onun mavimtırak bir kağıda yazılmış olan bu mektubu okurken sapsarı kesildiğini ve ikide bir de gözlerini kaldırarak kendisine sert sert baktığını gördü. O akşam belediye başkanının heyecanı bir türlü yatışmadı. Julien ondan soylu Burgonya ailelerinin kökleri hakkında bilgi istediyse de bu sinsice yaltaklanışı fayda etmedi. 20. Bölüm İmzasız Mektuplar. Cümbüşleri fazla sınırlamayın. En güçlü yeminleri bile kandaki ateş bir samanmış gibi yakar. Tempest. Dipnot. Tempest, fırtına. Shakespeare'in bir dramı. Gece yarısına doğru salondan çıkarlarken Julien bir fırsatını bulup sevgilisine "Bu gece buluşmayalım," dedi. Kocanız kuşkulanmaya başladı. İçini çekerek okuduğu o mektubun birisi tarafından imzasız olarak gönderildiğine yemin ederim. İyi ki Julien odasının kapısını kilitledi. Yoksa Madame de Renal delice bir düşünceye kapılarak bu ihtarın kendisiyle buluşmamak için bir bahane olduğunu zannetti. İyiden iyiye aklı başından gitti ve her zamanki saatte sevgilisinin kapısına geldi. Julien koridorda gürültü olduğunu duyar duymaz lambasını söndürdü. Birisi odasının kapısını zorluyordu. Bu Madame de Renal miydi yoksa kıskanç bir koca mı? Ertesi sabah erkenden Julien'i kayıran aşçı kadın ona kapağında İtalyanca "Guardate alla pagina 130" yazılı olan bir kitap getirdi. Dipnot, 130. sayfaya bakınız. Julien bu ihtiyatsızlık karşısında korkudan titredi, 130. sayfayı aradı ve gözyaşlarıyla ıslanmış, aceleyle yazılmış, imlası bozuk olan bir mektubun iğne ile iliştirilmiş olduğunu gördü. Madame de Renal her zaman oldukça doğru yazardı. Bu kez böyle yanlışlar yapışı Julien'e dokundu ve bu müthiş ihtiyatsızlığı unutturdu. Demek bu gece beni odana almak istemedin. Öyle anlarım oluyor ki ruhuna iyice giremediğimi sanıyorum. Bakışların bana dehşet veriyor, senden korkuyorum. Tanrım, yoksa beni hiç mi sevmedin? Eğer böyleyse kocam her şeyi öğrensin. Öğrensin de beni çocuklarımdan uzakta, köyde bir yerde, bir daha çıkmamak üzere hapsetsin. Kim bilir belki de Allah bunun böyle olmasını istiyor. Zaten şurada birkaç günlük ömrüm kaldı. Fakat unutma ki beni öldürmekle sen de bir canavar olacaksın. Beni sevmiyor musun? Benim çılgınlıklarımdan, pişmanlıklarımdan artık bıktın mı imansız? Beni mahvetmek mi istiyorsun? Bunun için kolay bir çare gösteriyorum. Al bu mektubu, git bütün Verrières halkına göster. Daha doğrusu sadece Monsieur Valeno'ya göster yeter.